Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Cumhuriyet'in maddi kazanımlarını bir arada toplayarak oluşturulan varlık fonu ve karşılıksız para basma enstrümanı sayesinde iktisadi iflası bugünlere kadar erteleyen Türkiye, döviz kurundaki inanılmaz yükselişle birlikte bazı acı gerçeklerle yüzleşmeye başladı. TÜİK verilerine baktığımızda gelişmiş demokrasilerdeki ekonomiler kadar başarılı bir tablo ile karşı karşıya olsak da sokaktaki ekonominin öyle olmadığını döviz kurları bize göstermeye başladı. Ben zaten çok uzun zamandır bu iktisadi kırılmanın vuku bulacağını ve iktisadi kırılmayla birlikte Türkiye'de siyasal hayatın ve kullanılan enstrümanların da değişmeye başlayacağını uzun zamandır iddia ediyordum. Bugün size bunları anlatmayacağım. Bugün size başka bir iflası anlatacağım. Sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağım iflas ya da çıkmaz sokağın adı İslamcılık. İslamcılığın çıkmaz sokağı nedir? 90'lı yıllarda alternatif bir söylem olarak büyütülen dünyanın farklı ülkelerinde, İslami ülkelerinde, Müslüman toplumlarda büyütülen bu ideoloji nereye geldi? İslam hukuku, İslam birliği, İslam'ın uluslararası ilişkiler kuramı gibi çok iddialı kavramlarla Batı karşıtlığı aslında Batılı kavramları kullanarak, onların karşıtlığını, İslamicesini oluşturmaya çalışarak ortaya koyulmaya çalışılan İslamcı ideoloji nereye geldi? İslamcı partiler kitle hareketine dönüşmeye başladıktan sonra şu soru karşımıza çıkmaya başladı. İslamileşmenin sınırı nedir? Ve Türkiye yaşadığı bu İslamileşme sınırı tecrübesiyle birlikte neler elde etti, neleri kaybetti ve bundan sonra Türkiye'yi yakın gelecekte neler bekliyor gibi soruları yanıtlamaya çalışacağım. İslamcılarda inanç sayesinde ülkenin çok temel meselelerine önemli çözümler sunabilecekleri, her şeyin İslam'da olduğu, İslamcı ideolojinin içinde olduğuna dair çok güçlü bir özgüven vardı. Bugün yaklaşık 20 yıllık İslamcı iktidarın geçmişine baktığımızda karşımıza çıkan tablo şu, temel meseleler dediğimiz İktisadi sorunlar, kalkınma sorunu, Kürt meselesi, Türkiye'deki laiklik İslamcı çatışması, rant paylaşımı gibi sorunların tamamının daha da büyüdüğünü ve İslamcıların sadece yol, köprü, baraj vesaire gibi betonla yani mühendislik bilgisiyle, İslamcı bilgilerle değil de mühendislik bilgisiyle çözülebilecek sorunlarla ya da projelerle övünmeye devam ettiklerini gözlemliyoruz. İslamcı ideolojinin ortaya koymaya çalıştığı temel doktrinlerden bir tanesi şuydu. Biz devleti ele geçirmek zorundayız. Zira kitleleri ancak tepeden inme yani yukarıdan aşağıya İslamileştirerek bir başarı elde edebiliriz ve dinimizi, ideolojimizi ancak böyle yaşayabiliriz ve dünyada ancak böyle bir güçlü ülke olabiliriz tezini savunuyorlardı. Yalnız pratikte bunları uygulamaya başladıktan sonra yani devleti tüm kurumlarıyla, tüm organlarıyla ele geçirdikten sonra İslamcılardan komplo teorileri işitmeye başladık. Zira bu temel sorunlara çok büyük başarılar ya da çok önemli çözümler sunamadıkları için insanlara işte dış güçler, XY lobisi vesaire gibi komplo teorileri bize karşı çıkıyor. Biz aslında dünyaya meydan okuyacağız, bizi bir bıraksalar, bizi bir tutmasalar gibi muhalefette anlattıkları masallardan çok daha farklı hikayeler anlatmaya başladılar. Özetle 20 yıllık İslamcı iktidar akabinde elimizde şöyle bir veri var. Kendilerinin endişe ettiği, daha önce endişe ettiği devlet içinde Anayasa Mahkemesi'nin, TSK'nın, güçlü bir medyanın olduğu dönemde komşularla sıfır sorun projesiyle yola çıkan İslamcılar bugün Ayasofya minberinden Batı'ya kılıç sallayarak, Batı'yı tekrar ötekileştirerek, ona mesafe koyarak kendi kitlesini konsolide etmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız ya da bir yapıyla karşı karşıyayız. Peki İslamcılar hep böyle miydi? İslamcıların Batı karşıtlığı ya da batılı kavramlar üzerinden ideoloji üretme hastalıkları hep vardı. Kendilerine müşahhas, orijinal bir model ortaya koyamadıkları için 90'lı yıllarda yoğunlaşan tartışmalarla aslında böyle bir şey, böyle bir düzlemde kendi ideolojilerini geliştirmeye çalışıyorlardı. Bir farkla 90'lı yıllardaki İslamcılarda tutkulu bir okuma alışkanlığı vardı. Yeni aktörler ortaya çıkarabiliyorlardı. Dergilerinde ortaya koyduğu fikirler dikkate alınıyordu ve merkez medyaya davet alarak orada tartışarak bu fikirleri savunma ya da propagandasını yapma fırsatlarını bulabiliyorlardı. Bugünkü İslamcı tabloya baktığımızdaki gerçek iflas, gerçek İslamcı iflas bence budur. Ortaya koyabildikleri ne bir yeni fikir kırıntısı var, ne bir yeni model var, ne ortaya koydukları, çıkartabildikleri ve farklı akımları etkileyebilen güçlü dergileri var. İslamcılar özetle ihale peşinde koşan, maddi imkanlarını artırmaya çalışan, geçmişte biriktirdikleri bilgi dağarcıklarını nakite çevirmeye çalışan bir yere savruldular. Halk, kitleler peki niçin hala bunların peşinde koşturmaya devam ediyor? Niçin hala bu kadar büyük ideolojik ve maddi iflaslara rağmen bunların çevresinde konuşlanmaya devam ediyorlar? Şundan dolayı sol fraksiyonlarda farklı veriler, farklı bilgiler, değerler ortaya çıktığı zaman ayrışma vuku bulur ve kendilerini, yani değerlerini savunabilmek için, ideolojilerini savunabilmek için yeni partiler, yeni fraksiyonlarla yollarına devam ederler. Muhafazakar sokak uzun süre devleti kaybetmiş olmanın, devleti ve devlet içinde kullanılan enstrümanları kaybetmiş olmanın susamışlığıyla ne kadar beğenmeseler de, ne kadar eleştirseler de kol kırılır, yen içinde kalır düsturuyla bir noktada bekleyip devlet içinden pay almaya devam etmek istiyorlar. Çağdaş siyasal İslam Müslüman toplumlara bir seçenek sunuyor mu? Ya da çağdaş siyasal İslam Müslüman toplumların modernite ile barışmasında, modern dünya ile barışmasında bir engel mi teşkil ediyor? İslamcı fikirlerin iflası ya da sınırlarına gelmesi, artık temel sorunlara çözüm üretememesi, sadece İslamcı medyanın izlenmemesi, İslamcı dergilerin fikir kırıntısı bile üretememesi gibi kavramlarla da özetlenemez. Ya da İslamcı akademisyenlerin çok iyi puanlarla gelmiş, okumaları güzel olan öğrencileri karşısında aciz duruma düşmesiyle de özetlenemez. Karşımızda artık kurgu, illüzyon, sloganlarla, analojilerle, epistemolojik ezberlerle kurgulanmış, yanıtlar vermeye çalışan, çözüm üretmekten ziyade demagoji üreten bir yapı var. Ve toplum bu yapı karşısında şunu yavaş yavaş görmeye başladı. Biz bir Matrix'te yaşıyoruz. Ya da İslamcı gençlik şunu görmeye başladı. Biz aslında biz Matrix'te yaşıyoruz. Bu gerçek değil. Bu gerçekse bizim ideolojilerimiz, bizim bugüne kadar tasavvur ettiğimiz, arkasından koştuğumuz hikaye bu olamaz diyerek karşılarına sunulan kırmızı ya da mavi haplardan birini, yani o İslamcı Matrix'in dışına çıkmak ya da içinde kalmak seçenekleriyle karşı karşıyalar. Karşımızda oldukça ilginç bir tablo var. Daha doğrusu karşımızda çok ilginç bir hayal kırıklığı tablosu var. Zira Batı ve modernite karşıtlığı üstünden toplumsal muhalefet boşluğunu çok ciddi bir şekilde doldurmayı başaran İslamcılar 20 yıllık iktidarları akabinde ortaya alternatif bir model koyamadıklarını, iktisadi açıdan, akademide, eğitim alanında, dış politikada yaşanan iflaslarla birlikte inancın bir ideoloji oluşturmak için gerekli olmadığını, bir ideoloji oluşturabilmek için inançtan da istifade edilebileceğini ama dünyaya açık, evrensel değerlere açık, evrensel tartışmalara açık olmaları gerçekliğiyle yüzleşirken bazı temel teolojik İslami verileri de sorgulamaya başladılar. Bunlardan, bu temel verilerden bir tanesi de Her şeyin çözümü İslamcılıkta ya da İslam'da var. Başka bir yerde herhangi bir alternatif ideoloji ya da fikir aramamıza gerek yok söylemidir. Yani Müslüman toplumların evrensel değerlerle barışıp, demokrasi gibi, özgürlükler gibi ya da farklı ideolojilerde ortaya koyulan farklı modellerde ki çözüm planları, çözüm projelerine ulaşıp onları tartışmaları gibi süreçlerin önündeki en büyük engellerden bir tanesinin her şey İslam'da var, her şey Kur'an'da var, her şey hadislerde var, başka hiçbir yerde bir şey aramanıza gerek yok söylemi olduğunu ya da buna benzer teolojik verilerin sorgulanmaya başladığını gözlemliyoruz. Ahmet Kuru'nun Kıtalar Arası sitesinde yayınlanan İslamsız Siyaset Neden Gerekli makalesinden bir satır okuyacağım, bir cümle okuyacağım. Sünni Müslüman olmayanların kendilerini birinci sınıf hissedemedikleri bir ortamda demokratik siyaset inşa edilemez, diyor. Yani İslamcı siyaset, kimlik üstünden siyaset, din üstünden siyaset, hatta mezhep üstünden siyaset yaptığınız zaman toplumun farklı kesimlerini dışlamış, gerçek katılımcı, çoğulcu bir demokrasiyi hiçbir zaman inşa edememiş olacaksınız demeye getiriyor makalesinde Ahmet Kuru. Reaksiyoner bir ideoloji olan İslamcılık kendisini var eden karşıt gruplarla çatışarak, onlara karşı farklı modeller, projeler ortaya koyarak geçmişte merkeze yürümüştü. Zira bu süreci yapabilecekleri bir konvansiyonel, kısmen de olsa özgür bir medya vardı. Bugün Türkiye'de bu olmadığı için konvansiyonel medyanın tamamına yakınını AKP ele geçirdiği ya da korkuttuğu ya da kontrol ettiği için merkezde böyle bir tartışmaya şahit olamıyoruz. AKP şunu gördü. Ben ortaya model koyup iktidarımı devam ettiremiyorsam ortaya alternatif model koyma ihtimali olan bloğu parçalamam gerekiyor. İşte bu yüzden İyi Parti'yi kibar bir dille kendi cephesine davet edip Cumhur İttifakı'nı çatırdatmak istiyor. Ya da kendi içinden partiler çıktığı ve kendisinden bazı yüzdeleri kopartmayı başardıkları için CHP'yi de o yöntemle cezalandırarak eski aktörlerini bir dönem Cumhurbaşkanlığı adayı olarak ortaya sunduğu Muharrem İnce gibi bir aktöre parti kurdurtup Cumhur İttifakı'nı parçalamak, zayıflatmak istiyor. Ya da HDP'nin popüler genel başkanını hapise atarak, Öcalan'la yerel seçimlerde işbirliği yaparak Cumhur İttifakı'nı bir daha bir araya gelemeyecek şekilde zayıflatmak, onlara alternatif bir iktidar fotoğrafı verdirtmeyecek şekilde oyunun dışına itmek istiyor. Euro ve dolar karşısında Türk lirası nasıl değer kaybediyorsa, tartışmalara, rekabete kapalı İslamcılık da evrensel değerler karşısında aynı süratle değer kaybediyor. Ve bu değer kaybı maddi olarak gündeme, ülke ekonomisine, güvenliğine, dış politikasına yansımaya başladığı için kurumların çöküşünü görmeyen kitleler bu çöküşü görmeye başladığı için İslamcı iktidarın arkasından çekilmeye başlıyor. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Anayasa Mahkemesi'yle, güvenlik birimleriyle, denetleme, denge kurumlarıyla, hatta meclisiyle içi boşaltılan bir sistem yolun sonuna gelmiştir. AKP iktidara veda ettiği gün muhtemelen yeni bir iktidar inşa etmeniz yeterli olmayacak. Tüm kuram, organlarıyla birlikte iflas ettirilmiş, iktisadi olarak yolun sonuna gelmiş bir devletle karşı karşıya geleceğiniz için muhtemelen yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalacaksınız. Zira şu soru üstüne kafa yorun. Bugün Erdoğan iktidarı terk etse, AKP iktidarı terk etse, mevcut yargı sistemiyle, mevcut HSYK'yla, mevcut Anayasa Mahkemesi'yle, İstihbarat organları ve aktörleriyle yeni bir iktidarın başarıya ulaşma şansı olabilir mi? İslamcılıkla birlikte birinci cumhuriyetin vedasına şahit oluyoruz. Muhtemelen AKP'den sonra Avrupa normlarında, Avrupa Birliği ve Kopenhag normlarında yeni bir cumhuriyet inşa edilmek zorunda kalınacak. Bu videoda iktisadi çöküşle birlikte İslamcı ideolojinin çöküşünü ve bu çerçevede ortaya atılan bazı fikirleri tartışarak yorumlamaya çalıştım. Haftaya farklı bir video ya da podcast'te birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.